daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Sizlere muhabbet daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Sevgimiz gerçek, aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Yolumuz hakikat, sevgimiz gerçek, aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuşsun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi.
Kıymetli dinleyenler, hasbihal programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Yusuf Koncagül, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Güzel bir cuma akşamında, Ramazan'ın arifesinde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam hasbihalde konuğumuz Sezai Saraç, editör. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk, çok sağ olasın.
Güzel bir hasbihal olacağı benziyor. İnşallah. Kitaplardan konuşacağız, kitapların dünyasından, yazı dünyasından. Sezai abimiz kırmadı, hasbihal programımıza konuk oldu.
Estağfurullah.
Eyvallah abi. Bizim klasik artık programımızın bir klasiği oldu. Konuğumuzu kendi dilinden bir tanıyoruz. Hayat hikayesinden başlıyoruz. Çocukluğundan alıyoruz. Bu döneme kadar getiriyoruz şöyle bir.
Eyvallah. Önce tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar. İnşallah güzel bir Ramazan geçiririz. Son 3 sene hepimiz için zor geçti.
Evet, bu Ramazan yani ilk defa teravihlerin kılınacağı bir Ramazan olacak 2 sene sonra.
Yani bir normale dönüşün de simgesi olacak. İnşallah herkes için hayırlı olur, güzel olur.
Eyvallah. Gerçekten öyle oldu. Yani 2 Ramazandır. Hani artık biz böyle bazen hani kaçak iftar yaptık falan diyorduk. Evet, yani bir iki kişi oturup aynen, bir arada iftar yapınca düşünün yani. En normal şeylerimizi hakikaten özel olmuştu.
Yani hatırlar mısınız, artık insanlar belki unutmuştur. İftar programları olurdu. Hem belediyelerin olurdu, hem biz kendi aramızda yapardık. Şirketlerimizin olurdu.
Ramazan çadırları olurdu, Ramazan yemekleri olurdu.
Yani artık o bile eskiden de diye anlatıyoruz ya böyle eskiden. Evet. İnşallah bu sene yaşarız yine onları.
Onları tekrar yaşarız inşallah. Yeni bir güncelleme gelmez.
İnşallah.
Eyvallah abi. Anlamlı bir program oldu. Ramazan arifesindeyiz.
Evet.
Güzel bir akşamda sizi konuk ediyoruz. Evet Sezai abi, hikayeniz nerede başladı? Bartın doğumlusunuz sanırım.
Bartın doğumluyum. Ben Bartın'da bir köyde doğdum. Abim hastanede doğmuş, kız kardeşim hastanede doğmuş. Ben köyde doğmuşum. Köyle ilişkimiz de uzun süre kesilmedi aslında da, ama babam madenci olduğu için Zonguldak'a taşındık. Bir saatlik falan bir yoldu. Orada da güzel ormanların içinde böyle şimdiki biraz daha site diyebileceğimiz ama daha böyle yeşilliğin içinde evlerde büyüdüm. İlkokulu öyle okudum. Ondan sonra sınavla tez Zonguldak Koleji'ne girdim. Orada zaten epeyce bir maceram değişmeye başladı. Yani.
Bartın deyince zaten hep bana böyle bir yeşillik, yeşil ve deniz.
Vallahi hala öyle. Çok tavsiye ederim. Evet. Çok güzel hala. Amasra çok güzel. İnsanlar da çok teveccüh ediyorlar, gidiyorlar.
Oraların o doğal büyüsü.
Çok,
doğal
çok güzel. Çok güzel.
Beraber
çok güzel. Yani biz ağaç tepelerinde büyüdük. Hani böyle çocukları özendirmeyelim ama gene de bir güzelliği var ya, biraz erik çalarak büyüdük yani. Kendi bahçemizde 3 ay erik ağacı varken başka bahçelere geri çıkar.
Tadı başka oluyordu değil mi?
Tabii tadı başka oluyordu. Hani ne bileyim, Eskimo evleri bile yaptık, öyle bir çocukluk geçti benim için. Her türlü olanağımız o anlamda vardı, dışarı çıkabiliyorduk, dışarıda oynayabiliyorduk. Ben zaten o zamanlarda da çok okuyordum yani. Babam anlatıyor, ben hatırlamıyorum da böyle yerde bir gazete parçasını okuyormuşum daha ilkokuldayken. O da demiş ki ben bu çocuğu okutacağım demiş. Demiş bunda
okuma,
heves var yani.
Okuma merakı var.
Vardı, hep vardı. Hatta işte kolejde orta 3'e geldiğimde Zonguldak'ta neredeyse okuyacağım kitap kalmamıştı. Öyle. Çok da tabii o zamanlar olanaklar da kısıttı. Yani bu beni abartacak bir şey değil ama olanakların kısıtlılığı ile ilgili
tabii
bir şey birazdı.
Şimdi her yerde kütüphaneler, kitaplar var.
Kesin. Yani yaşımın üzerinde kitapları da okumuştum o zamanlar. Böyle Moby Dick'leri, ne bileyim, en temel eserleri falan okumuştum yani.
Ortaokul döneminde.
Ortaokul
ama
döneminde.
Ama bir yandan da hem çocukluğum hani böyle dışarıda işte erik dallarında geçti ama
evet,
diyorsun
evet.
Bir yandan da kitap okumak. Kitap okuma biraz insanı yalnızlaştıran bir şeydir.
Vallahi orada yalnız hissetmiyorsunuz. Yani kiraz ağacının dibine oturuyorsunuz. Yani bir yandan ne bileyim bir kuş şarkısını söylüyor. Bir yandan bir rüzgar esiyor. Çok öyle yalnızlık hissetmiyorsunuz. Yani dışarıda bir hayat aslında şey. Eninde sonunda insanlar da sizi buluyorlar. Yani sokağa çıkmak diye bir şey var çünkü orada. Zaten birisi çağırıyor ve devam ediyorsunuz. Sonra okumanıza devam ediyorsunuz.
Evet.
Her yani şeye vakit oluyor yani.
Okuma serüveni yani genelde o yaşlarda böyle çok ilgili olmaz. Yani sizin o zaman özel bir ilginiz vardı. Veya bunu
çok,
fark ettiniz
çok.
Mi? Kendiliğinden mi oldu böyle? Veya birisinin yönlendirmesiyle mi oldu?
Yok, tamamen benim kendi ilgimdi. Aslında çevrede yönlendirebilecek kimse de yoktu. Yani tamamen İşçilerin oturduğu büyük bir site düşünün. Yani orada okumak zaten sıra dışı bir şeydi. Yani hala işçiliğinde bir geçerliliği vardı. Madende çalışmak maaşı yüzünden çok talep edilen bir şey. İşte emekliliği falan da erkendir. Yani o yüzden böyle insanlar çok da böyle çocuklarını o dönemde okutmak istemezlerdi. Yani zaten madene girsin, iyi bir maaş alıyor. Devam ediyor, gidiyor. Bende ama okuma isteği vardı yani. Gerçekten ciddi anlamda vardı. Ya bana hayattan da daha güzel geliyordu açıkçası. Yani bir şey oluyor çünkü, anlatabiliyor muyum? Yani
bir hikaye var, evet.
Bir hikaye var, bir şey oluyor. Bizden büyük bir şey yaşıyoruz. Ne bileyim, o zamanlarda bugünlerde olmayan böyle tuhaf ansiklopediler vardı. Yani hiç hayatımda görmeyeceğim, bilmeyeceğim şehirleri okurdum. Ya o zamanlarda mesela ben Nepal'e gideceğim, Katmandu'ya gideceğim diye bir hayalim vardı. Yani, niye? Çünkü bir ansiklopedide okumuşum onu.
Evet, yani okuma o zaman sadece böyle hikaye, roman tarzında değil
tabii
yani.
Tabii tabii. Bayağı internetin yerini görüyor
evet,
aslında
ansiklopediler
orada.
Ansiklopediler
falan. Tabii tabii. Yani evet. Daha bilgisayar yok, internet yok. İşte 73 doğumluyum ben. Bahsettiğim şeyler 80'ler.
80'ler.
Yani bayağı bayağı o dizide izlediğimiz gibi bir şey yani o.
Evet ya, yani ben de 90 doğumluyum. Biraz hani o dönemi, ansiklopedik araştırma dönemine biraz yetiştim. Ama bana bile artık hayal gibi geliyor yani, hakikaten.
Evet. Yani doğan eselix böyle büyük bir teknoloji.
Evet evet.
Yani öyle bir dönem yani.
Biz böyle ödevlerimizi mesela ansiklopediden bakardık hep.
Tabii
yani.
Tabii.
Ortaokul, lisede. Tabii. Ama artık şu an öyle bir şey kalmadı tabii.
Kalmadı. Yani bizim edebiyat hocalarımız da çok iyiydi sağ olsunlar. Bizi de çok yönlendiriyorlardı. Hani böyle çoğu arkadaşımdan hatırlıyorum ben, böyle kompozisyon yazdırılır ya, hiçbir çocuk sevmez onu. Hani sevmemesinin sebepleri de vardır. İşte kızla yaftası yazdı. Yani ne yazabilir bunun hakkında? Zorlanır çocuk.
Konuya özel
evet,
yazılar.
Evet. Ya bizim öyle değildi. Yani bizim biraz daha böyle hani gençlerin ilgisini çekecek veya çok böyle hayal gücünün harekete geçirebilecek konularımız vardı. Hoca onları veriyordu ve bunları verirken de bizi serbest bırakıyordu. Ya istersen bunu çok esprili dille yaz. Yani niye sen hani şey yaptın, geçiştirdin diye bir şey yoktu. Yeter ki yaz da yani, yaz. Sonra insanlar benim yazdıklarımı ilgiyle dinlemeye başladılar. Bir de okuyoruz bunları. Oradan olur mu olur da demeye başladım ben. Böyle hayalimde
lise, lise dönemleri mi bu?
İşte ortaokul 3'te başladı bunlar. Lise dönemleri boyunca da devam etti. Yavaş yavaş böyle şeyler okumaya başladım. İşte yazarlara tavsiye veren yazarları. İşte ne bileyim Rilke'nin vardır mesela, şaire mektuplar vardır, genç şaire mektuplar falan. İşte Sartre'ın falan vardır. İşte nasıl yazılır, ne yapmak gerekir. Mesela saatlerce betimleme yapmaya falan çalışıyordum. Böyle karşımda kiraz ağacı. O kiraz ağacını nasıl bir betimleme yapabilirim? Kendimi zorlamaya çalışıyordum böyle. Sonra o okuma merakı devam etti. Yıllar sonrasında da çok şükür orada iyi bir eğitim aldıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. Gazetecilik bölümü. Yani Zonguldak küçük bir yer. O dönemde dediğim gibi internet yok.
Zaten yani Zonguldak bu pandemide 30 il artı Zonguldak olarak.
Evet evet. İşte o hep artıdır yani.
Hep artı olarak olduğu için.
Hep artı. Küçük bir şehir
bilinen,
sonuçta.
Küçük de olsa bilinen bir şehirdir hakikaten.
Ve araştırma olanaklarınız yok. Bir şey size öyle adı sana çok güzel geliyorsa güzel bir şeydir yani o. Yani doktor olmak, mühendis olmak zaten tamamdır. Ceptedir. Anneler babalar onları ister. Avukat ol der. Ama onun dışında bir hayaliniz varsa o biraz da yani aslında kafanıza idealleştirdiğiniz bir hayaldir. Benim de gazeteci olacağım, işte araştırmalar yapacağım, işte dünyayı dolaşacağım, ne bileyim hani bilinmedik şeyleri ortaya çıkaracağım, yeni insanlarla tanışacağım. Çok keyifli geliyordu bana, zaten okuyorum, okumayı seviyorum falan. Bu şekilde gazetecilik bölümüne girdim.
O dönem aile nasıl baktı buna? Yani hani dediğiniz gibi.
Vallahi çok iyi aile, bakmadılar. Çok
aile
iyi bakmadılar.
Çünkü hani okuyor yani çalışkan.
Hiç iyi bakmadılar.
Çalışkan bir çocuğumuz var ama doktor olsun değil mi?
Ya açıkçası hepsinde olabilirdim. Yani o zamanlar imkanlar evet. Şimdikilerden daha iyiydi. Bir kolej mezunu için kastediyorum. Çok daha iyiydi.
İngilizceniz var.
İngilizcem var. İyi bir eğitimim var. Yani devlet okullarına göre gerçekten biraz daha avantajımız vardı açıkçası. İstediğimiz her şeyi de olabilirdik. Çok iyi bakmadılar açıkçası. Yani böyle bir baskı bir şey de olmadı ama ben iletişim fakültesini kazandım dediğimde rahmetli annem ya olacağı buydu zaten hiç çalışmamıştın demişti böyle.
Evet.
Ben memnundum ama
çok,
yani.
O çok olur. Mesela geçen hafta da Numan Noyan'ı konuda almıştık biz. O da mesela işte halbuki resim sınavlarına girmiş. Birinci olarak
ne kadar
kazanmış
güzel bir
falan.
Şey,
fakülteye girmiş. İşte geri dönüp baktığında bazı akrabalar işte ha iyi olsun falan. Hani o da olsun.
Ne olsun
gibi.
Ne yapalım evet. Sen de burayı kazanmışsın diye. Büyük halbuki bir şey aslında. Çok büyük.
Normalde
bir şey
belki yani. Bir doktorun kazanamayacağı bir bölüm yani. Doktorluğu kazanan öğrenci.
Evet. Yani üniversite hayatı da şey geçti aslında. Böyle çok Kemalizm'e yakın bir üniversiteydi. Hele hele o dönemlerde. Yani mesela hocalarımız arasında Ahmet Anar Kışlalı falan vardı. İşte Türker Alkanlar vardı. O dönemin ünlü sanat tarihi hocaları vardı. İyi bir kadroydu yani. Sina Akşinler falan ama hep böyle şey kadro. Daha bir
ideolojik yani.
İdeolojik kadro. Yani şunu hatırlıyorum ben. Bir tane Orta Doğu gazetesi bulmuştuk bir ara böyle sıraların üzerinde. Kim okuyor acaba diye merak etmiştik. Öyle şeyleri de hatırlıyorum o dönemde. Belki ilginizi çeker. İlk mesela öyle başörtülülerin sınıftan çıkartılmaları ki çok azdılar zaten. Ben iki kişi hatırlıyorum. Bir ben çıkmıştım o zaman ben de tepki olarak. Bir de ateist bir arkadaş vardı o çıkmıştı. Çok ilginçtir böyle. Yani bu demokratik bir şey değil diye böyle.
Evet.
Çok zorluk içindeydiler o zamanlar gerçekten. Yani şimdiki günler büyük nimet.
O dönemin çalkalantılı dönemlerini aslında lisedeyken yaşamışsınız siz değil mi?
Üniversitedeyken
80,
tabii.
80'ler 90'lar.
Evet lisedeyken çok görmedim de hani lise zaten hep şeydi hep batılı eğitimdi. Yani şimdiden bakınca biraz garip görünebilir ama o zamanlar Batı hayranlığı daha fazlaydı. Ve biraz da çocuğun için çıkış noktasıydı. Yani diğer tarafta ekmek yok gibi bir şeydi. Yani çocuğun bir şey olacaksa Batılı taraftan olabiliyordu ancak zaten diğer kanallar kapalıydı. Yani bunu birçok benim yaşadığım veya benim abim İmam Hatip'le mesela zaten bizzat yaşamıştır. O deneyimleri görmüşlerdir, o zorlukları görmüşlerdir yani. Ya çok çok iyi olsanız bile öyle bir eğitiminiz yoksa o kanallara giremiyordunuz.
Evet ve daha çok değer görüyorsun yani öyle evet, bir kanaldan evet. Geldiğin zaman.
Kesinlikle öyle.
Öyle bir durum da oluyordu.
Hani babam biraz o yolu tercih etmişti benim için. Yani üniversiteden de memnundum açıkçası. Yani bilgi anlamında iyiydi. Çünkü müthiş yoğun bir bilgi akışı vardı orada. Bir de tam benim kafama göreydi. Tek bir konuda uzmanlaşmıyorsun da her konudan sana bir şeyler anlatıyorlar.
Aslında editörlüğün yolunu da açan orası
kesinlikle.
Mı olmuş olsun?
Ya bir de yani
editörlük
benim,
biraz da öyle bir şey aslında değil mi? Toparlamak.
Tabii. Her konuda şey yapabilmek evet. Yani biraz esnek olabilmek her konuya karşı. Her konuya karşı biraz çabuk yaklaşabilmek diyeyim. Yani öyle yabancılık çekmeden o konuya vakıf olabilmek. Şimdi burada yaptığımız gibi yani siz benim mesleğimi bilmiyorsunuz ama
evet.
hangi soruları sorarak bu mesleği öğrenebileceğinizi biliyorsunuz. Benimki de onun gibi bir şey biraz da. İlgi alanlarım da genişledi böyle. Yani mesela hukuku sevmezdim, sevmeye başladım. Bir sürü hukuk dersimiz vardı. Ne bileyim, iletişim kuramları dersleri harikaydı. Yani o zamanlar biraz daha az biliniyordu. Sonradan birçok arkadaşım ben bu bilgileri kullanamadım dedi ama ben sonuna kadar kullandım. Yani o kuramları sonuna kadar kullandım ben. Çok da işime yaradı. Mesela sinematografi dersimiz de vardı, iyi hocalarımız vardı. Sinemaya bakışı öğrendim. Ne bileyim, reklam dersleri de aldım. Böyle diğer bölümlerden dersler alabiliyorduk. Çok keyifliydi yani. Böyle nasıl bir konuda uzman olmuyorsunuz gerçekten ama böyle hala ben öyleyim. Kendimi öğrenci olarak görmeyi tercih ediyorum. Yani o yüzden hoşuma gidiyor herhalde. Yeni yeni bir şeyler öğrenmek hoşuma gidiyor. Bazı insanlar vardır, derinleşmeyi çok severler. Yani bir konunun uzmanı olmayı. Yani aynı konuda yazılmış 50. kitabı yine aynı hevesle okurlar. Bende o yoktur mesela. Hemen yeni bir konuya geçeyim, onu da öğreneyim. Bu neymiş? Bunu yaşayan insanlar nasıl bir hayat yaşıyorlar? Ya onları öğrenmek bana çok çekici geliyor. O yüzden her konuyla hemen hemen ilgileniyorum. Yani böyle insanlara tuhaf gelebilecek konularla bile ilgileniyorum yani. Sonrasında dergilerde editörlük yapmaya başladım. Önce sektörel dergilerle başladı. Benim için çok da iyi oldu sektörel dergiler. Yani
bu yani dergileri alan bazlı farklı alanlarda
alan editörlük yaptınız. Aynen öyle. Endüstriyel bir yayıncılık yapıyorsunuz orada ama şöyle bir gerçek var. Yazdığınız her şey paraya çevrilmek zorunda. Yani en azından o sanayinin ilgisini çekmek zorunda. Ya orada biraz daha böyle şey öğreniyorsunuz. Yani vardır ya bazı dergilerde ya dergi dediğin şöyle olur. Ben böyle yaparım. Okuyan okur, okumayan okumaz. Öyle bir şansınız yok yani. O insana o yazıyı okutmak zorundasınız. Bir şekilde. Mesajınız neyse bunu aktarmak zorundasınız yani. O da benim için iyi bir eğitim oldu.
Yani oradaki alana göre, o sektöre göre bir farklı tabii, bir editörlük gerekiyor o zaman.
Tabii tabii. Yani mesela
başlığı ön plana çıkartacağınız başlık farklı. Alanı da bilmeniz
farklı.
Gerekiyor ki
çok farklı.
Dikkat çekecek başlıkları seçmeniz
çok
lazım.
Çok farklı. Ben mesela önce sağlıkla başladım. Hani böyle hekimlere hitap ediyordu. Oradaki yayıncılığımız böyle biraz daha yurt dışından geçiniyordu. Biraz daha yeni bilgileri seviyorlar mesela doktorlar. Ama sonra mühendislik yayınlarına geçtim. Oradakilere mesela hiç yazı yazmayın. Excel tabloyu verin. Yani her şeyi Excel'de gösterin onlara mühendislere. Bayılıyorlar ona.
Böyle bir grafik değil mi?
Grafik analiz. Olsun, Excel olsun, analiz olsun. O tabloyu sonuna kadar okuyorlar yani. Ama bir yazıysa o yazıyı çok okumak istemiyorlar.
Çok ilginç. Mesela.
Hani onu mesela öğrenmek sizin de hoşunuza gidiyor. Yani bu adam bunu böyle anlıyor, böyle anlamasının bir sebebi var. Çünkü daha çok işine yarıyor.
Analitik düşünüyor.
Analitik düşünüyor, evet. Karşılaştırıp. Bir Excel tablo da bir kıyasla yapabilmek demektir. Sonucu görebilmek demektir. Neden sonuç çok çabuk. Bunları görebiliyor. O zaman da böyle hayata bakışınız da derinleşmeye başlıyor. Yani hep bizde, insanlarda şu vardır her zaman. Yani bu çok fazla insanla röportaj yapmış birisi olarak söylüyorum. Hep benim düşüncelerim doğrudur. Modu her insanla vardır hemen hemen. Yani ondan biraz sıyrılmanın yolu bu oluyor. O insanları tanımak oluyor. Bir de onun hani ayakkabılarıyla bir yürüyeyim deyince.
Evet, bir de hep şey vardır hani kendi mesleğini çok iyi yapan insanlar. En iyi yani mesela bir genci o mesleğe yönlendirmek isterler.
Evet.
Üniversitede de hep böyledir. Kendi alanına yönlendirmek ister hoca şeyi,
kesinlikle.
Öğrencisini.
Ama bir bileşen eksiktir orada. Evet, yani evet. Hocanın hevesi vardır o alanda. Evet. Çocuğun var mı bakalım?
Evet mesela ben de mesela az önce buraya gelmeden önce Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Hoca ile görüştüm. O da beni her gördüğünde yüksek lisansını bitirdin mi? Hadi hemen bitir.
Evet, evet,
bak, akademide koştur.
Öyle oluyor.
Der. Onu görünce ben de böyle bir hevesleniyorum ama sonra bakıyorum. Ben de acaba o akademik yetenek var mı yani acaba oraya özenerek çalışmak, okumak gereken, titiz çalışmaya gereken bir yer. Belki hoca öyle bir yaşantısı olduğu için onu çok isterleştirerek yapmış.
Ya yetenek de önemli, heves de çok önemli. Evet. Ya bir insanın bir işe hevesi yoksa o iş gerçekten onun için sırtına yük oluyor. Bunu çok örneğini görmüşümdür ben yani. Editörlük dışarıdan böyle çok güzel bir meslekmiş gibi görünebilir ki güzel de. Ama çok ağır yönleri de var yani bir muhasebeci kadar detaylar üzerinde çalışabiliyorsunuz.
Çok detaylı evet.
Çok detaylı.
Ve dediğiniz gibi belli bir alanınız da yok. Mesela
tabii, tabii.
Bir akademisyen hoca yine şöyle söylemişti bana. Ya demişti Yusuf ben inan en son kendi alanım dışında hangi kitabı okudum hatırlamıyorum diyor.
Tabii öyle oluyor.
Sadece
öyle oluyor.
Kendi alanımda ilgili kitap okuyorum artık öyle diyor. Artık bu alanla alakalı bana fayda sağlayacak mı sağlamayacak mı ona bakıyorum diyor.
Öyle
yani
oluyor.
Bir süre sonra oluyor ama editördükte öyle bir şey yok sanırım.
Evet. Yani evet. Mesela o işte endüstriyel yayıncılık beni sonra şeye götürdü. Yani aralarda tabii bazı kurumlarda çalıştım. Hani büyük kurumlarda da çalıştım. Aralarda metin yazarlığı da yaptım ama asıl beni etkileyenleri ve hani mesleğimin doğası gereği daha şey olanları, ana akımda olanları anlatmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş oradan içerik ajanslarına evrildim ben. Ve o endüstriyel yayıncılıkta öğrendiğim şeylerin hemen hemen hepsini kullandım orada. Çünkü şimdi bir sürü o içerik ajanslarında farklı farklı sektörlerden bir sürü müşteriniz oluyor. Bir tanesi inşaat sektöründe oluyor, öbürü ilaç sektöründe oluyor. Bunların hepsi için bir şeyler yapmanız gerekiyor. İçerik ajansları belki hani halk tarafından çok bilinmeyebilir ama şirketler tarafından iyi bilinen bir şey. Çünkü böyle ihtiyaçları oluyor. Yani sadece reklam ihtiyaçları olmuyor. Mesela orada nasıl bir iş yapıyordum? Çok büyük bir kuruluş. Çalışanlarına inovasyonu teşvik etmek istiyor. Bunun için bir içerik hazırlaması lazım. O zaman bizi buluyor. Çünkü nasıl bir içerik hazırlanacak? Bu hangi kanallarla dağıtılacak? Önce bir medya planlaması yapıyorsunuz
nasıl
burada.
Nasıl bir dil kullanılacak gibi.
Nasıl bir dil kullanılacak? Evet. Tabii hepsi çok önemli. Oturuyorsunuz bir planlama yapıyorsunuz. Onların verilerini araştırıyorsunuz. Onların çalışan profillerine bakıyorsunuz. Ona göre bir şeyler çıkartıyorsunuz. Yani uzun yıllarda bundan geçti. Böyle hem zevkli hem tüketici yıllar. Gece gündüz çalışıyorsunuz genelde.
Yani çok çalışma gerektiren şeyler ve editörlüğün hemen hemen her bölümünde aslında bulunmuşsunuz.
Çok bulundum. Hani orada işi güzelleştiren herhalde diğer editör arkadaşlar oluyor. Yani o çok çalışma ortamında bile gecelerken, sabahlarken bir yandan da çok neşeli saatler geçiriyorsunuz. Evet. Beraber yemeğe çıktığınızda, ne bileyim ara verdiğinizde biraz böyle hayatı daha böyle şey kılıyor. Böyle çekilir hale getiriyor demeyeyim de daha da neşeli hale getiriyor.
Eyvallah.
Ondan sonra da durdum düşünmeye başladım. Aslında kariyerimin de zirvesine gelmiştim o sıralarda. Hem kazanç anlamında hem o saygınlık anlamında iyi bir yerdeydim. Ya dedim ben hep şirketlere hizmet ediyorum ama asıl ben insanlara hizmet etmek istiyorum. Öyle bir noktaya geliyorsunuz belli. 40 yaşın üzerinde böyle bir sorgulama başlıyor zannediyorum. Orada işte benim hayatımı değiştiren kitaplar vardı. Ve ben insanların hayatlarına böyle dokunabileceğimi düşündüm kitaplar yoluyla. İşte önce Üsküdar Üniversitesi'nde kısa bir deneyim. Ondan sonra KTB'nin ilk kuruluş aşamasından sonra öyle devam etme. Gerçekten de öyle bir hani amacıma yakın bir ortam da buldum açıkçası. Hı hı. Yani yapmak istediğim şeyleri de yaptım o anlamda. Güzel geri dönüşler de aldım.
Eyvallah. Kitap çevirileriniz de var. Belki bu pencereyi bir ara verdikten sonra devam edelim isterseniz.
Tamam.
Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımız devam ediyor. Sezai Saraç bizlerle birlikte. Kısa bir ara veriyoruz müzik arası. Daha sonra programımıza devam edeceğiz. Thank you.
Salatullah sensin, Şefiullah sensin. Yaralı kalplere şifa Resulullah. Halilullah sensin, Habibullah sensin. Amansız dertlere deva Resulullah. Vahye nurlu mazhar, mevcudata mefhar. Cümle enbiyaya safa Resulullah. Vahye nurlu mazhar, mevcudata mefhar. Cümle enbiyaya şere merhamet, ahlak-ı azimde âlâ Resulullah. Âline göz nuru, ashabın sururu. Ümmetin izinde gedâ Resulullah. Vahye
Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımız devam ediyor. Editör Sezai Saraç bizlerle birlikte editörlük sürecini işleyen böyle basamakları konuştuk aslında hayat hikayesinde. Dergiciliği, editörlüğü, kitap okumayı, yazmayı belki de biraz giriş yapmış olduk. Editörlüğün artık, editörlükle alakalı her şeyi yaptım dediğiniz anda farklı bir herhalde biraz daha bir yol çizdiniz kendinize.
Evet. Hı-hı. Yani editörlük bir yandan devam ediyor. Hı-hı. Ama onun biraz daha uzmanlık gerektiren, biraz daha kenardaki bir konuyla ilgileniyorum şu anda. Hı-hı. Yabancı teliflerle biraz daha ilgileniyorum. Zor bir iş ama şey bir iş değil. Nasıl anlatayım? Mesaisi yoğun bir iş değil. Yani biraz da böyle yeterince tecrübeniz varsa çok zorlamıyor. Buradan da son birkaç yıldır çeviriler yapmaya başladım. Önce zaten kendi ilgilendiğim kitaplarla başladım. Benim yıllarca alerjim vardı. Çok zorlanıyordum. Çok araştırma yapmıştım. Böyle alerjisi olanlara faydam olsun diye bir alerji kitabı çevirdim. Böyle bitkisel içeriklerle ilgili böyle.
Bayağı bir teknik konu yani. Ben böyle bir hani roman, hikaye falan gibi
soracak zannettim. Hayır, yok, romanlara daha başlamadım. Ya önce kendimi aslında şeyde non-fiction deriz biz. Yani kurgusal olmayan da kendimi test etmek istedim. Çünkü non-fiction biraz daha farklı şeyler istiyor. Yani onu da yapabileceğimi düşünüyorum. Yakın zamanda bir tanesine başlayacağım. Güzel bir roman düşüncem var.
Peki genelde çevirileri seçerken çevirisi olmayanlar mı tercih ediliyor? Veya şunu ben çok iyi çeviririm veya bunu ben çevirmek istiyorum. Bir de benim dilimden anlatmak istiyorum bunu gibi mi oluyor yani kitaplarda?
İstek daha önemli oluyor. Yani biraz benim avantajım var. Zaten o kitapların satın alınma sürecinde ben de orada olduğum için hani biraz bal tutan parmağını yalar gibi. Ama normalde de öyle oluyor. Yani çevirmenlerle çalışırken de çevirmenler ya uzmanlık alanlarıyla ya ilgi alanlarıyla ilgili çeviriler istiyorlar. Biz de öyle çevirmelerini özendiriyoruz. Çünkü gerçekten çeviri de şey, genelde mesai dışında ekstradan yaptığınız bir iş olduğu için ilgilenmediğiniz bir konu olduğunda işkence olabiliyor. Onda da böyle sizi devam ettirecek bir güç gerekiyor çünkü. Evet. Ben hep ilgilendiğim konular. Önce bir alerji kitabıydı. Sonra Muhammed Ali ile ilgili bir kitaptı. Hı. Onun kendi otobiyografisini çevirdim. Çok da keyif aldım. Yani böyle beni etkileyeceğini düşünmediğim bir kitaptı. Çok etkiledi. Çünkü Muhammed Ali disleksi, yani öğrenme güçlüğü olan bir çocuk. Çocukluğunda ve onun hayata nasıl baktığını görmek benim çok hoşuma gitti. Yani hayattaki problemleri nasıl çözdüğünü görmek benim yolumu da aydınlattı biraz. Farklı bir açıdan bakıyordu çünkü. Müslüman olma serüveni zaten apayrı bir hikaye de. Onun dışında da düşünme biçimi çok ilginçti.
Evet, ilham veren bir hayat
tabii,
var.
Tabii.
Evet.
Yani bizden farklı düşünen bir insan çünkü. Ondan sonra yakın zamanda mimari ile ilgili çok klasik bir kitap vardı. Onu çevirdim. Onu hiç çevirmek istedim. Le Corbusier 30'lu yılların mimarı ama çok büyük bir mimar diyebiliriz. Bugünkü mimarları etkileyen bir mimar. Çok fazla eser bırakmış. Onun temel eserlerinden bir tanesini çevirdim.
Evet. Peki ben şeyi merak ettim. Hani İngilizce ile bağınız hiç kopmadı o zaman. Beni
hiç kopmadı.
Ne oldu şimdi? Yani şimdi biz Türkiye'den İngilizce biraz öğrenme şeyi sıkıntımız var ya, veya öğreniliyor. 2 sene, 3 sene çalışılıyor, güzel öğreniliyor. Sonra 5-6 sene geçtikten sonra hiç kullanmadıktan sonra unutuluyor maalesef.
Genelde öyle oluyor.
Evet.
Şöyle bir şey anlatayım.
Siz o zaman okumalar falan mı yaptınız bu döneme kadar?
Yani şöyle anlatayım. Mesela lise döneminde benim İngilizcem neredeyse bugünkü kadar iyiydi. Ve o zamanlar İngilizce hocam bana yalvarmıştı mütercim tercümanlığa girdiği. Çünkü çok rahattım İngilizceyle. Aram çok rahattı ve ama üniversite döneminde tamamen geriledi bu. O kadar da nankördür ki. Ya neredeyse başlangıç noktanıza geri dönersiniz. Yani o kadar nankördür.
Evet. Yani temel gramer bilgisi kalıyor ama kelimeler falan gidiyor.
Kelimeler galiba. Falan evet. Gerçekten gidiyor. Bir evet. De seçimleriniz yanlış oluyor. Yani hani karanın yerine siyah kullandığınızda Türkçe'de nasıl görünüyorsa onlarda da öyle görünüyor. Çok tuhaf komik evet. Cümleler oluyor yani. Ama ondan sonra ilk mesleğe adım atar atmaz dergiciliğe hemen şunlara başladım. Yurt dışında bu işi nasıl yapıyorlar? Yurt dışında içerikler nasıl? Sürekli onlara devam ettim. Sürekli devam ettim.
O ona. Takip sizi demek ki...
Her zaman canlıdır. Takip ettim evet. Yani kendim yine ufak tefek çeviriler de yaptım.
O dönem peki internet falan da yok. Yani basılı yayını mı takip ediyorsunuz? Yani veya işte
internet yeni gelmeye başlamıştı. Yani yayıncılarda artık oluyordu. Yani böyle bilgisayar sayıları yavaş yavaş artmaya başlamıştı. Şimdikiler bilmezler. O dönemde bir tane bilgisayar olurdu, bir tane dizgici olurdu. Herkes onun başına oturup ona yazdırırdı. Evet. 10 parmak yazardı dizgici. Ona yazdırırdı yani herkes. Ama bizim zamanımızda bu artık... Biraz daha çözülmeye başlanmıştı. İnternette görece iyiydi. Daha Google yoktu ama mesela Hotmail'ler falan başlamıştı. İşte MSN'ler falan başlamıştı.
2000'ler o zaman.
Aşağı yukarı. Evet. Tabii 2000'ler. Yani fena bir devir değildi. Ben de aslında bir gazeteci olarak, bir araştırmacı olarak zaten eğitildiğim için... Hani o Google mantığı, internette araştırma mantığı, Google öncesi mantık da öyle hiç zor gelmedi bana. Yani hatırlıyorum o zamanlar çok sevdiğim bir müzik vardı. Bir filmde duymuştum. 3 gün falan aramıştım iş yerinde. Hani internette arama yapmıştım. 3. günün sonunda bulmuştum. Yani onun dipnotuna baka baka, bunun dipnotuna baka baka bir yerlerde bulmuştum. Hatta öyle bir şey gelişiyor herhalde. Öyle bir göz gelişiyor yani. Bir işin peşini bırakmama gelişiyor. İnsan iletişimi de farklılaşıyor. Şimdi o günden bugüne geldik. Yani evet. Şu anda herhalde... Bundan sonra çeviriyle devam ederim. Sonra inşallah emekli olursam veya vakit bulursam kendi yazılarımı yazmak istiyorum aslında. O konuda çocukluğumdan beri büyük bir tutkum var ama hiç öyle bir vaktim de olmadı açıkçası.
Evet yani editörlük çok yoğunlaştığı için tabii yazı alanında yani kendi yazılarınız veya kitaplarınız anlamında herhalde çok mesai harcayamıyorsunuz. Öyle
yani dergi yazıları yazdım, çok fazla yazdım ama... Hani insanlar şunu söylüyorlar bana. Bütün arkadaşlarım yazmamı isterler. Sen yazmalısın derler. Fikirlerimi anlatırım. Böyle yazılmamış bir sürü roman fikri vardır. Mutlaka yazmalısın derler. Hatta bazıları şöyle akıl verir. Ya işte her akşam 2 saat ayırsan yazarsın. Ama bunun 2 engeli var. Birincisi zaten bütün gün o işi yapınca akşam...
Yazıyla irtibat halindesiz.
Tabii yazıyla irtibat halinde olunca akşam o iş yapılmıyor yani. İkincisi ben böyle... Bazı insanlar için bu geçerli olabilir ama benim için geçerli olduğunu düşünmüyorum onun. Yani bana kalırsa benim yazacağım tarzda bir roman ya da benim kafamdaki mükemmel şu. Bir sene eve kapanmalıyım. Yoğunlaşıp ben olmaktan çıkmalıyım. Daha üst bir bene geçmeliyim. Cidden öyle zamanlarım da oldu, denemelerim oldu. Yapısalcı anlayış vardır, böyle söyler zaten. orada yazar yazar olmaktan çıkıyor. Ya bunları ben mi yazdım diyorsunuz. Yani öyle bir yoğunlaşma olmuş ki böyle bilmeden bir şey çıkıyor. Ya kendi yazdığınıza kendiniz inanamıyorsunuz. Ben o hali seviyorum yani, o şey bir hal. Biraz böyle nasıl anlatayım?
Böyle bir transa geçmek gibi.
Aynen, aynen öyle bir hal yani.
Yani bir yoğunlaştıktan sonra bir işi.
Ya her şey orada, oradaki her şey, evet, gerçek oluyor bir kere.
Aslında yani bizdeki beste de, beste yapma mesela müzikte.
Aynı mantık değil mi?
Biraz öyle belki. Yani çok böyle enstrümanla bir arada kaldıktan sonra artık yani aklına böyle melodiler geliyor. Gelmeye başlıyor. Veya çalıyorsun veya söylüyorsun. Belki bilmiyorum, ben kendi kafamda öyle benzetme yaptım.
Yok kesinlikle, evet, haklısın. Orada şey oluyor. Böyle bir aynel yakın durumu oluyor. Yani o olmadan o çıkmıyor. Evet. Yoksa çıkan zaten şey oluyor. Yani lisede yazdığımız kompozisyon gibi bir şey oluyor.
Öbür türlü bir romana başlayayım. Ben her gün bir saat yazayım, iki saat yazayım gibi bir şeyiniz yok o zaman.
Yok ya, bir kere şöyle bile sorun oluyor onunla. Diyelim ki çok nefret dolu satırlar yazacağım ben. Şimdi bir sayfa böyle yazdım. O gün kapattım. Öbür gün ben iş yerinde çok neşeli geçti. Akşam nasıl yazacağım onu şimdi? Ya mümkün değil yani, ruh haline giremezsin orada. Yani o bile bir sorun ki ben şeyi çok önemsiyorum. Romanda katmanlar olması gerektiğini çok düşünüyorum. Katmanlardan bir tanesi de duygu. Yani arka plandaki duygu ama. Hiç okuyucunun hissetmeyeceği. Yani espri yaparken bile, ne bileyim, gündelik hayatı anlatırken bile, ya bu romanda böyle arka tarafta bir karamsarlık var.
Aslında çalan bir fon müziği gibi değil mi?
Aynen, fon zaten. Evet. Duygu fonu yani o. Ya veya hani bir nefret var. Ne bileyim, bir umutsuzluk var. Veya ne bileyim, tam tersi bir umut var. Onu hissettirmeyi de seviyorum. Ve bu da bağırmamalı. Arka planda olmalı. Yani bu okuyucu bunun kendisine nasıl transfer olduğunu anlamamalı bile. Aynen bir müziği dinlerken, evet, bir duygu transferi olur ya.
Evet.
Onun gibi bir şey olmalı bu da.
Evet, yani filmlerde özellikle olur. Yani mesela bir fon müziği gelir.
Tabii, hani tabii.
Sen bir gerginleşirsin ama fon müziğini fark etmezsin belki. Ama o seni gerginleştirmiş olur.
Kesinlikle. Hani şeyi düşünelim burada. Hababam sınıfında aynı müzik.
Evet, yavaş
çalıyor. Neşeliyken neşeli hale veriyor. Biraz daha yavaş çalınca herkes hüzünleniyor.
Evet.
Yani öyle dramatik etkileri de seviyorum açıkçası. Ve yani hani çağımızda biraz yazı anlayışına farklı bakıyorlar ama ben hala klasiyim o konuda biraz. Yani insanlar bundan keyif alsınlar. Herhalde o keyfi vermenin yollarından bir tanesi de bunu yaşamak.
Evet, o
yani
zaman
gerçek kabul etmek yani.
Biraz böyle mükemmeliyetçilik var o zaman yazı konusunda.
Her mesela editörde, evet, ya mükemmel, ben uzun yıllar psikoloji okumaları yaptım. Mükemmeliyetçilik aslında bir sağlık sorunudur, ruhsal sağlık sorunudur. İnsan hayatını zora sokar yani.
Evet.
O anlamda kimseye bir zararı yoktur da. Ama bir editörde olmazsa olmazdır.
Yoksa o hataları bulamaz, göremez değil mi?
Ya şöyle söyleyelim mesela. Çok beğendiğiniz bir kitabı aldığınızı düşünün. Onda hata çıktığını düşünün. Hiç kimse size öyle şey bir gözle bakmaz yani. Ne bileyim. Ya yazıktır işte, insandır, hata yapar diye bakmaz orada. Çünkü o zaten kafasında mükemmel için almıştır o kitabı. Kitap mükemmel bir şeydir yani. Yazarın kafasındaki mükemmel oradan okuyucuya transfer oluyordur. Biz arada onu bozarsak her şey tersine döner. Ve çok kolaydır tersine dönmesi.
Evet. Siz tabii genelde meslek icabı artık kitap okuyorsunuzdur bu tahminim.
Fazlasıyla öyle. Fazlasıyla.
Böyle hiç hani şu kitabı alayım bitireyim ama mesleki dezenformasyon diyorlar ya.
Çok
artık
oluyor.
Bir şey okurken hemen değil mi hataları görmeye başlıyorsunuz.
Hatta şimdi ben yabancı yayın editörlüğü yapıyorum dedim ya. Orada şöyle bir şey yapıyoruz. Epeyce bir yabancı kitap inceliyoruz. Okumuyoruz, gerçekten inceliyoruz. Yani normalde işte bir haftada 10 günde bitecek bir kitap bizim elimizde 2 saatte falan bitiyor. Yani artık bakacağımız yerler belli, kriterler belli. Yani en temel kriterleri söyleyeyim ama tek kriterimiz o değil sonuçta. Yani mesela bu ülkenin dinine bir hakaret bir şey var mı? Bizim inançlarımıza aykırı düşecek bir şey var mı? Ne bileyim, Türkiye aleyhine bir şey var mı? Yani öyle tarih kitapları oluyor ki bir bakıyorsunuz içinden soykırım falan çıkıyor. Nasıl bağladı adam onu bile anlamıyorsunuz yani, çıkıyor. Satır arasında çıkıyor yani. Mesela bunu yayınlasanız öyle bir şeye hizmet etmiş olacaksınız. Bunlar söylediklerim en basitleri. Ya onun dışında dili, kalitesi, okuyucuya ne vereceği, bu coğrafyayla ilgili olup olmadığı, bir sürü kritere göre okuyorsunuz onları. Çok beğendiğiniz kitabı bile böyle okuyorsunuz. Artık o hale geliyor yani.
Evet.
Ve özlüyorsunuz böyle yatarak. Hani keyifli, biraz daha keyifli okuyayım, özleniyor gerçekten.
Evet. Yani bir hızlı okuma o zaman da yapıyorsunuz mecburen değil mi?
Evet, yapıyorum. Tabii yani, tabii çok yapılıyor.
Hızlı bir şekilde.
Çok yapılıyor. Çok çabuk çözüyorsunuz formülü yani.
Artık zaten şey olduğu için.
Yani hani iyi okurların çoğu da belli bir aşamaya kadar çözüyorlar aslında. Yani mesela biz kitap almadan önce ne yaparız? Önce bir kapağından bir etkili. Aslında önce sırtını görürüz kitabın.
Evet.
Genelde. Yani isimden etkileniyoruz. Eğer o yazarı daha önce tanımadıysak. Sonra ön kapakta biraz bir
tasarıma
şeyler.
Tasarıma bakıyoruz.
Tasarıma bakıyoruz. Hemen iyi bir okur, hemen içindekilere bir bakar. Hani bu bir roman değilse. Hı-hı. İçindekilerden nereden nereye gittiğini anlar zaten. İyi kötü anlar. Sonra arka kapağı okur. Bu kitabı nasıl anlatıyor o yayıncı? Ona bir bakar. Üç aşağı bir ilk 5-10 sayfasında da diline bakar. Nasıl bir dili var? Yani akıcı mı, ağır mı? Yani çok çabuk konuya mı giriyor? Kenardan kenardan mı başlıyor derken çok çabuk adapte olur aslında. Yani biz bunun biraz daha ileri aşamasını yapıyoruz zannediyorum. Zaman içinde o ustalık gelişiyor. Ha, yine de hata yapmıyor muyuz? Yapıyoruz tabii. Yaptığımız oluyor ama onun da o hataları da giderebilecek aşamalarımız var. O yüzden çok sorun olmuyor.
Eyvallah. Tabii bizi dinleyen mesela okuyucular, dinleyiciler ve belki tavsiye vermek anlamında. Yani tabii gerçi okuma tavsiyesi böyle genel verilen bir tavsiye değil herhalde benim anladığım kadarıyla genel olarak.
İlgiyle çok ilgili bir şey.
İlgiyle alakalı. Herkesin kendine özel belki bir listesi olması gereken bir alan. Bu noktada yani neler söylemek istersiniz bilmiyorum. Türkiye'nin gerçi okuma oranıyla alakalı bu artık dijitalleşme falan da oldu. iPad'lerden okunuyor işte kitaplardan.
Okusun yani hiçbir sorun yok. Yeter ki okusun da okusun. Ya ben hani kitabın ölümü deniliyor. Bazen edebiyatın ölümü deniliyor.
Abartılıyor.
Ya bence abartılıyor. Yani büyük yazarlar bile bunu söylüyorlar da ya içerik her zaman içeriktir. Yani genel geçer. Sadece bir haberi okuyup geçerek veya ne bileyim sadece genel geçer bir haber, bir yazıyı okuyup da geçecek milyonlarca insan olabilir ama çok daha derin bir şeylerle uğraşacak insanlar da var. Ya bu mesleki icabı olabilir veya ne bileyim ilgi alanı itibariyle olabilir ki gençler bence bunu yapıyorlar. Bugün öyle bir konuyu konuşuyorduk. Çok önde gelen editörlerden birisiyle, Cemileriyle böyle bir konuyu konuşuyorduk. Diyordu ki ya edebiyat satmıyor, felsefe satıyor. Çok ilginç. Dünyada da bu tersine aslında normalde. Ya çok çok büyük edebiyat eserlerini basıyorlar mesela. Türkiye satış yapmıyor. Ama hani çok az insanın okuyacağını beklediğiniz böyle nasıl diyeyim mesela işte Hölderlin'in Agamben yorumunun bilmem ne yorumu gibi bir kitap çok satıyor. Evet. Yani bunu diyorsunuz kaç kişi okuyabilir? Yani çok uzmanlık gerek. Hölderlin'i bilmek lazım. Agamben'i bilmek lazım. Üzerine bunu okuyup düşünmek lazım. Öyle bir kitap satıyor. Onun nedenleri üzerine çok düşündük bugün ve şuna karar verdik. Yeni gençler biraz daha onlara ne lazımsa onu okuyorlar. Ama okuyorlar. Yani diyor ki mesela edebiyat benim işime yaramayacak diyor. Ben diyor yurt dışında okuyacağım, Harvard'a gideceğim diyor. Veya Almanya'da mühendislik okuyacağım diyor. O zaman benim işime ne yarar diyor, şu felsefeyi okuyayım diyor. Yani felsefe dediğimiz küçük bir alan diyor çünkü teknolojinin de felsefesi var. Ne bileyim.
Biraz daha pragmatik o zaman.
Tabii daha pragmatik bakıyor. Hayatında bir hedefi var, daha pratik bakıyor. Ya biz biraz daha oyalana oyalana yolumuzu buluyorduk. Onlar çok önceden karar vermişler.
Eyvallah.
Bu da çok kötü bir şey değil bence yani.
Güzel evet. Peki kitap okurken sizin ben merak ettiğim için soruyorum. Yani mesela nasıl okuyorsunuz? Siz tabii editörlük yaptığınız için daha farklı belki.
Editörlük yapma. Editörlük yaparken bayağı şey okuyoruz.
Bayağı inceliyorsunuz
değil mi? İnceliyoruz. Ama editörlük yapmazken benim çok sevdiğim bir film vardı. Bir çocuk işte dans ediyor. Dans ederken ne hissediyorsun falan diye soruyorlar. Kayboluyorum diyor çocuk. Cidden ben de kayboluyorum. Ve o bana hayattan daha güzel geliyor.
Evet. O kaybolmayı seviyorsunuz yani.
Çok seviyorum.
Ama editörlük moduna girince de biraz o kaybolmayı yaşayamıyorsunuz. Biraz o da ikilem gibi mi oluyor?
Yani 10 kitaptan bir tanesinde yaşıyorsunuz. Ama o bir kitap için gene o 9 kitabı çekmeye değiyor açıkçası.
Anladım.
Yani bazen büyüleniyorsunuz. Ben iş yerinde şöyle tanınırdım. Kitabın sadece editörlüğünü yapmanız gerekmiyor. Satış bölümünüz var, pazarlama bölümünüz var. Onlara da pazarlamanız gerekiyor bir de. Çünkü o kitap kaç adet basılacak? İşte ne kadar reklam bütçesi alacak? Sizin o kitabı anlatmanızla bağlantılı şeyler.
Nasıl bir pazarda nasıl bir şey beklenti oluşturur veya karşılık bulur?
Buna çünkü bakıyorsun. Satışçı sonuçta benden alacağı şeyi biliyor, bilgiyi biliyor o kitapla ilgili. Ben mesela her molada her böyle dışarıya çıktığımızda kitabı yavaş yavaş anlatırım insanlara. Hmm. Ya yaşarım yani. İçin, beğendiğim bir kitapsa içinde yaşarım.
Yeni basılacak bir kitap için diyor.
Yeni basılacak bir kitap için. Adam şöyle şöyle diyor. Şöyle şöyle bir olay olmuş. Böyle böyle olmuş.
Biraz kulis yapıyorsunuz yani.
Aslında önce onlara satıyorum kitabı yani. Evet. Bu bir de şeyde de çok işe yarıyor. Başka mesleklerde de işe yarayabileceğini düşünüyorum ben. Beğenmediğim bir kitapta bile bunu yapıyorum. Başkalarının anlattıkça kendinize inanıyorsunuz. Hmm. O kitap güzel gelmeye başlıyor. Ve biraz daha hakkını vermeye başlıyorsunuz. Sonuçta siz beğenmeseniz de o kitabı birisi beğenecek. Yani çünkü zaten bir ihtiyaç üzere yapılıyor. Hı-hı. Kimsenin okumayacağı bir kitabı yapmıyoruz yani sonuçta. Mutlaka bir ihtiyaç üzere yapılıyor. Başkalarına böyle güzel güzel anlattıkça siz aa evet öyle deyip
hani basmalıyız şeyi daha fazla oluyor.
Tabii tabii. Hani öğretirken daha iyi öğrenir ya insan. Tam öyle bir mod bu da yani.
O konuda ben de mesela okuduğum kitaplarla alakalı konuşmayı seviyorum çünkü yani ben çok kitap okuyabilen birisi değilim maalesef. Ama okuduğum kitapları konuştukça bu sefer unutmamaya başlıyorsun
tabii, tabii,
ve
kesinlikle.
Oradaki böyle okuduğun cümleler aklına geliyor. Öbür türlü hiç konuşmadığın zaman o böyle sadece okumuşum geçmişsin gibi oluyor.
Kesinlikle hem bağlar kuruyorsunuz böyle yani o kitapla işte 5 sene önce okuduğunuz başka bir kitapla bağ kuruyorsunuz. Bu üslubu olabilir, hani dayandığı tez olabilir. Ne bileyim ortak anıları olabilir, ortak coğrafya olabilir. O bağlantılar da yavaş yavaş gelmeye başlıyor zaten. Onunla beraber de bir kendi fikriniz oluşuyor. Yani bugün ne kadar geçerli bilmiyorum ama hani benim üniversite yaşamım da öyle oldu. İşte her konuda bilgi sahibi olmak, en azından temel bilgilerin sahibi olmak. Aslında entelektüelliğin de bir tanımı.
Evet.
Yani eski entelektüellere bakın, adam doktordur aslında ama veya askerdir ama aydın diye geçer, işte münevver diye geçer. Bunun sebebi edebiyatla ilgilenir, sosyoloji okur.
Evet, yani. Eskiden hatta Hazer Fan denirmiş galiba değil mi?
Kesinlikle.
Yani birkaç tane alanda hakikaten ciddi anlamda
söz sahibi. Eskiden öyle. Alimler, eski filozofların çoğu aynı zamanda bilim adamıdır. Aynı zamanda astrologdur, aynı zamanda ne bileyim hem kimyayı bilir hem matematiği bilir. Yani böyle şimdi yavaş yavaş tekrar oraya geldik. Hani bir dönem böyle bir şeyin tam uzman olmak değerliydi ya.
Evet.
Şimdi multidisipliner diye bir şey çıktı.
O bunu... bir ara o Batı'nın bize belki şey yaptığı, empoze ettiği bir şey miydi? Hani bir alan seçiyor orada işte uzmanlar
tabii,
gibi.
Tabii.
Başka bir şey de anlama yani sanki.
Bu
yani aslında... Sanki insanın onu yapmaya gücü yokmuş gibi. Hani sadece bir alanda anlayabilir bir insan
bunu
gibi.
Bunu çok dayattılar bize.
Bunu çok dayattılar gerçekten bir dönem.
Yani dayattılar. Aslında dayatma şunun için doğrudur. Onlar bunu kendi ne bileyim alt düzey insanlarına yapıyorlar. Alt düzeyi şu anlamda söylüyorum. Yani dahi bir mühendis vardır, sıradan bir mühendis vardır mesela. Ama dahi mühendisine bunları söylemiyor. Farklı alanlar açıyor. Bizde sorun orada başladı. Dahi olanlarımıza da aynı eğitimi verince adam aslında kapatmış oluyorsunuz orada.
Evet.
Yani çünkü şimdi bugün gelinen noktada hani bilimle ilgileniyorum mesela. Öyle kitaplarımız oluyor. Bakıyorum. Bir taraftan hani İslami eserleri okuyoruz. Bir bakıyorum aslında bilim diyorum İslam'a doğru geliyor diyorum. Öyle bir şey sezebiliyorum mesela. Hoşuma gidiyor. Evet. Bu tezimi anlatıyorum insanlara. Yani hatta böyle bazen diyorum ki bizim defans ettiğimiz birçok konuda aslında defans etmemize gerek yok. Adam aslında bize geliyor.
Geliyor zaten. Geliyor. Şeyler.
Doğru. Mesela Big Bang tartışıyorum adamla. Tamam diyorum Big Bang'e ben kabul ediyorum diyorum. Eyvallah. Bunun bir öncesine ediyorum. İşte orayı bilmiyoruz diyor. Ya orayı bilmiyoruz dediği yerde zaten nereye geliyorsun ki başka? Ya mümkün değil yani. Sonuçta hani onlar için söyleyeyim. Tanrı inancına, benim için Allah inancına zaten geliyorsun orada. Şimdiki hani bu kaos teorileri, kuantum fizikleri falan hep aynı yöne gidiyor. Ve tuhaftır. Batı bizden uzun seneler boyunca bunları gizlemiş. Yani biz de yeni anlıyoruz. Mesela Heisenberg'in deneyleri çok ünlüymüş ve bu deneyler 30'larda 40'larda oluyor. Aslında bizim determinizm dediğimiz şeyin hep karşı çıktığımız şeyin çöküşü. Onun deneyleri yani ki Nobel'li bir bilim adamı. Öyle deneyler yapıyor ki hani eskiden şey vardı ya gözlemci gözlediği şeye tamamen hakimdir mantığı vardır ya. Bu adam şunu buluyor. Gözleyen diyor gözlediği şeye etki ediyor. Mesela suyun içine derece sokuyorsanız derecenin ısısı suyun derecesini etkiliyor çünkü. Çok daha büyük ölçekte düşündüğünüz zaman her şey değişiyor. Sonra foton deneyleri yapıyor. Bir tane foton parçası, yani ışığın en küçük parçası, Önüne de iki tane delik koyuyor. Hangisinden geçecek diye bakıyor. Gözlemlerken bir delikten geçiyor. Gözlemlemediği zaman iki delikten geçiyor. Ama bir foton iki delikten geçiyor. Yani bir nesne aynı anda iki yerde olamaz. Tezi bir kere gidiyor yani.
Yani evet, gözlem noktasında hiç düşünmediğim bir şeydi mesela bu. Evet. İlginç.
Yani bunların ben evet. Mesela İslam'la her zaman böyle bağlantılarını kurmaya çalışıyorum. Böyle kafa çalıştırmaya, ne bileyim. Hani kendi kafamı açmaya çalışıyorum aynı zamanda. Çok da hoşuma gidiyor.
Aslında dediğiniz gibi yani bu böyle bir yazı konusu da belki olabilir.
İnşallah.
Evet, bekleriz yani.
Yani inşallah böyle benden iyi insanlar da yazarlarsa ben de okurum mutlaka. Hı. Ben de bir şeyler yazarsam inşallah güzel olur. Ya benim açımdan güzel olur yani. Evet. Paylaşmak açısından. Çok şey var gerçekten böyle. Ve yavaş yavaş bunlar böyle hadislerde, Kur'an'da anlatılan her şeye geldiklerini görüyorsunuz o bilim adamlarının.
Yani biz genelde onlardan duyunca, yani bilim adamlarından duyunca...
Onu doğrulamış oluyoruz, evet.
Doğrulamış oluyoruz. Halbuki tam tersi. Aslında.
Aynen. Ama hani inanın bu ülkede hani şey dışındakileri kastediyorum, muhafazakarlar dışında Mevlana okunuyorsa o bile Batı onay verdiği için yapılıyor.
Evet, Amerika'da çok okunuyormuş falan gibi.
Yani ondan oluyor.
Evet.
Yani mesela hümanist bir filozof olarak geçiyor. Hı-hı. Bu adam bir İslam alimi yani. Ya söylediği hiçbir şey en azından kasten Kur'an'a aykırı değildir. Onu örnek olarak yapar. Hı-hı. Bu adam bir aynı zamanda bir cemaatin lideridir. Ne bileyim, cuma namazı kıldıran bir adamdır yani, anlatabiliyor muyum? Namaz evet. Kıldıran bir, hiç o yönü yoktur ama yani hümanist evet. Oturduğu yerden böyle ağacın altında Newton gibi oturup böyle güzel güzel yazan bir adamdır yani. İşte Yunus Emre öyle bir adamdır.
O yönüyle yani ön plana çıkartmak istiyorlar.
Tabii tabii, çünkü evet. İnsan sevgisini İslam'la yan yana koyduğu zaman o işine gelmez onun.
Evet.
Yani çünkü o adam hem Yunus Emre hem Mevlana İslam düşüncesiyle beraber insan sevgisine ulaşıyor. Yani bu ikisini yan yana getirdiğin zaman o adamın işine gelmez bu.
Kesinlikle. Yani aslında belki de okumalarımızı bu pencereden de bakmak gerekiyor değil mi?
Çok açık olmak gerekiyor evet. Gerçekten. Biraz da korkmamak gerekiyor. Hı. Yani böyle ne bileyim hani çok İslami olmayan eserler de okudum ben. Yani aslında iyi de oluyor bazen. Onların ne düşündüğünü anlamak birçok anlamda iyi de olabiliyor. Yani bizim de yanlış yaptığımız yerler var İslam camiasında. Onu anlıyorum böyle. İlk zamanlar söylenirdi. Mesela derlerdi ki işte Nişantaşı'na biraz daha farklı bir imam gerekir derlerdi. Yani oranın dilinden anlayacak. Hı hı. Gerçekten öyle insanlar gerekiyor böyle daha ara format. Yani düşünsenize mesela bir ateistle uğraşıyorsunuz. Daha önce adamda bir tanrı diye bir şey var fikrinin oluşması gerekiyor. Yani müşrikle uğraşmaktan biraz daha zor bir şey. Müşrik çünkü işte 4 tane tanrısı var, onu bire düşürüyorsunuz ama bu adamda hiç yok yani. Biraz daha zor bir iş.
Önce onu bilmek gerekiyor yani.
Tabii tabii.
Neye inanıyor?
Evet. Bir ara oturdum şeyi okumaya çalıştım ben. Yani hiç kafam da almadı ama. Cambridge için bayağı böyle birkaç bin sayfalık bir kitabı var. Companion to Atheism diye bir kitabı var. Ateizmle ilgili bu adamların tezlerine diye bakayım dedim. Ya benim kafam almadı yani. Onların nasıl alıyoruz? Hiçbir anlamı yok çünkü. Mantıksız geliyor bana.
Bana biraz kolay kaçmak gibi geliyor yani. Hatta bu aralar sosyal medyada falan böyle Twitter'da geçenlerde bir oda vardı mesela. Neden ateistiz falan diye. Böyle genç arkadaşlar tartışıyorlar. Orada mesela hani bizim çoktan düşündüğümüz meseleleri aslında orada sanki böyle çok yeni bir şeymiş gibi sunuyorlar. Böyle bir durum oluyor maalesef.
Ya mesela evrim konusunu İslam alimleri 1000 sene önce falan tartışmışlar yani. Yani hatta şu tartışmaları okuyanlar bileceklerdir. Benden de daha iyi bileceklerdir. Uzmanı değilim ama birazcık da olsa okuduğum için biliyorum. Akıl mı önemlidir, nakil mi diye. Hani peygamber olmadan da mümkün mü bazı şeyler diye tartışılmış yani. Bunlar az tartışmalar değil.
Evet, o dönem hep olmuş o tartışmalar.
Hep olmuş zaten. O tartışmalar. Yani normalde bu dönemde bile belki adamın kafası gider yani. O dönemde yapabilmişler bu tartışmaları.
Eyvallah.
Yani evet. Bu da bizi küçültmemiş yani. Endülüs dediğimiz şeyi o işte o sevgi anlayışıyla, o merhametle, o bilgiyle kurabilmişiz o medeniyeti. Hani Batılıların da böyle hem ibretle hem şeyle baktıkları, böyle özenle baktıkları o medeniyet öyle kurulmuş. Yani Yahudi İslam alimleri var yani Endülüs'te. Adam biz nasıl şimdi Yahudi okullarına gitmek istiyoruz? Adam İslam okuluna gelmek istiyor. Çünkü orada felsefe öğrenmek istiyor.
Çünkü oradaki ekol Daha güçlü, daha
sağlam,
açık bir
okuyayım. Tabii, tabii.
Evet.
Kesinlikle.
Eyvallah Sezai abi. Çok memnun olduk. Programın da sonuna doğru geldik yavaş yavaş.
Evet. Herkese bu gece hayırlı sahurlar diliyorum ben de.
Evet. İlk sahurumuza
benim
kaçırsın.
Benim serüvenim böyleydi. Benim maceram böyleydi.
Eyvallah.
İnşallah dinleyicilerinki daha da hayırlı olur.
İnşallah. Yani hem okuma hem yazma bölümünde varsınız. Hı. Hem de editörlük bölümünde varsınız. Aslında belki uzun uzun konuşamadık yani. Hı. Okuma ve yazma üzerine. Böyle bir geçiş yapmış olduk. Bir sonraki programda onları konuşuruz belki.
İnşallah.
Yani ben yazma konusunu da önemsiyorum. Çünkü insan yazarken de kendini biraz tanıyor. Değil mi?
Tabii,
bu da,
tabii.
Bu da çok önemli.
Yani hiç de öyle şey de değil yani bu. Böyle evet. İlham geldi yazdım gibi bir şey de yok yani açıkçası. Evet.
Kendini zorlamak da gerekiyor.
Bayağı bayağı disiplin gerektiriyor. Hı. Uğraş gerektiriyor.
Eyvallah. Belki onu da konuşacağımız bir program
İnşallah.
Yaparız ilerleyen
İnşallah.
Dönemlerde. Evet. Sezai Saraç bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyenlerimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Editörlük üzerine konuştuk, yazılar üzerine konuştuk. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyoruz. En son Sezai abi sana bırakayım sözü. Sen de dinleyicilerimi selamlamış ol.
Herkese inşallah ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Böyle hani özlediğimiz şekilde bir Ramazan diliyorum. Bu sene oruçlarımız geçen seneye göre de daha kolay geçecek herhalde, öyle görünüyor.
Evet, yakına geldi yavaş yavaş.
İnşallah hep beraber böyle cemaatler içinde, aileler içinde güzel iftarlar nasip etsin Allah.
İnşallah. Teşekkür ederiz tekrar konuk olduğunuz
için. Ben
teşekkür ederim. Tekrar bekleriz diyelim.
İnşallah.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı geceler diliyoruz.